Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya.
Kitap Dostu Sezin Okulu sunar.
Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz.
Merhaba.
Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı.
Merhaba. Günaydın.
Evet, bütün Bir Dolap Kitabın kapakları, çekmeceleri herkes burada. Bugün uzaylı iki tane kitaptan söz edeceğiz. Birbirlerinden tabii çok farklı kitaplar bunlar. Uzaylar, uzayda farklı bağlamlarda geçiyor. İlk kitabın adı George ve Mavi Ay. Bu kitabı Lucy ve Stephen Hawking yazmışlar. Stephen Hawking ünlü bilim insanı.
Stephen Hawking,
evet,
değil mi?
Fizikçi. Einstein'dan bu yana en parlak fizikçi, teorik fizikçi kabul edilen Stephen Hawking. 2018 yılında kaybettik onu ki 21 yaşında 2 yıl ömrüm var diye teşhis konulmuştu kendisine. Muş yani kendisine, ama 70 küsur yaşına kadar bilim yapmayı da sürdürdü üstelik. Şimdi bu kitap çocuklar için yazılmış bir seri kitabın işte Mart 2021'de Türkçesi çevrilmiş olan sayısı. Şimdi ben bundan önceki kitapları ne yazık ki okumadım. Aslında 3 tane daha kitap var. Yine George ve arkadaşı Anne'in başından geçen. George ve Mavi Ay... okur okumaz anlatmam gerektiğini fark ettiğim, hakkında konuşmam gerektiğini fark ettiğim, diğer kitapları beklemeden bunu yapmam gerektiğini fark ettiğim kitap.
Peki Mavi Ay bir insan mı yoksa o da bir ay mı?
Mavi Ay bir mavi ay.
Peki bu bir roman mı yoksa bilim kitabı mı?
İşte kitabın en heyecan verici yanlarından birisi bu zaten. Bu bir macera kitabı. George ve arkadaşı Annie'nin başından geçen maceralar. Dizinin diğer kitaplarında da onların başından farklı maceralar geçiyor. Kurgu, yani bu karakterler de kurgu, olaylar da kurgu. Hatta bilim kurgu. Çünkü böyle hani işte süper bilgisayarlar tarafından açılan portallarla ne bileyim Ganimede'ye gitmeler falan söz konusu.
Aha, çok güzelmiş.
İşte Mars kolonisi kurulmak üzere. Şimdi Stephen Hawking demiş ki 100 yıl içinde bir koloni kurmalıyız yoksa işimiz yaş. Öyle de demiş.
Bu kitap ne zaman yazılmış peki? Orijinal basım tarihini biliyor musun?
Yani buradaki copyright'ta Lucy Hawking tarafından 2016 diye görünüyor. Ama hani tam olarak yazıldıkları tarihleri bilmiyorum. Fakat çok eski kitaplar değiller.
Evet.
Şimdi kitaptaki karakterler, yani ben açıkçası hani bu son cildinden başlamış olduğum halde hiçbir zorluk çekmedim konuya girmekte ya da karakterleri kabullenmekte. Bu bakımdan da gayet başarılı bir kitap. Şimdi George ve Annie iki yakın arkadaşlar, aileleri de tanışık ama aileleri birbirinden oldukça zıt karakterler aslında. Örneğin George'un anne babası %100 doğa, işte kendi yiyeceğimizi yetiştirelim, işte tatilde gidip bir çiftlikte portakal toplayalım, işte organik gıdalar, çöpümüz olmasın, hani bütün bu olumlu şeyleri içeriyor bu aile. Annie'nin ailesi ise bunların zıttını içermiyor tabii ama ileri teknoloji. Babası işte bir bilim insanı Annie'nin ve Mars projelerinde falan çalışıyor. Yani böyle hani işte evlerinde bir süper bilgisayar var. Abbott diye bir evlerinde droidleri var.
Aha.
Evet. Droid mi denirdi, android mi denirdi? İnsan yani, insan görünümlü. Evet, androidleri var. İşte elektrikli ve sürücüsüz otomobilleri var.
Peki bu kitap hikaye hangi yılda geçiyor?
Kitap bizim günümüzde geçiyormuş gibi görünüyor bir yandan. Yani çünkü içindeki şeyler hani o kadar da yabancısı olduğumuz şeyler değil bir yandan. Hı-hı. Bunlar bugün de var zaten. Efendim Tayga?
Peki Onlar o zaman da öyle aletler icat edilmeye çalışıyor muydu?
Hangi zamanlar?
Çalışılıyor muydu? Bu kitabın yazıldığı zaman.
Evet evet tabii ki. Bunların bazıları belki yazılırken bu kitap projeydi falan ama mesela şimdi sürücüsüz araba diye bir şey var. Yaygın değil evet. Hani ama var. Yani artık yapılmış bir şey o. Ya da mesela Mars'ta koloni kurmaya çalışıyoruz. Bu kitapta anlatıldığı kadar ileri düzey mi çalışmalar bunu bilmiyorum. Sanmıyorum da. Ama Mars'ta koloni kurmak üzere yapılan bir sürü çalışma var bir yandan. Ya da Mars'a araç gönderdik zaten. Ama bir süper bilgisayar aracılığıyla bir portal açıp da işte ne bileyim Jüpiter'in bir uydusuna gidelim oraya bakalım falan. Tabii bunlar pek olabilir şeyler ya da zaman yolculuğu gibi şeyler. Ama bu kitapta böyle şeyler de var. İşte kurgu, bilim karışık. Ama kitabın bir başka önemli özelliği daha var. O da şu. Hikaye akarken yeri geldikçe araya makaleler giriyor. Makaleler derken de gerçekten hani çocuklara yönelik yazılmış bilim yazıları bunlar. Mesela işte Dünyanın Okyanusları. Yazan kişi Profesör Ross E. M. Rickaby, Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü.
Yani ben de arada makaleler var deyince Stephen Hawking burada devreye giriyor herhalde diyecektim. Değilmiş. Yok, daha değil. Da açıldı.
Evet. Ormancım.
Dünyanın neydi denizleri?
Okyanusları.
Okyanusları işte. Onlar da ben bir kez şöyle bir şey icat edilmesini isterdim. Böyle yine böyle bir basket okuyorsun. Buralarında yuvarlaklar var. Böyle oradan sudaki havayı çekiyor.
Aha.
Ve bir de böyle balık şeklinde böyle şu kadar motorlar olarak onunla suda gideceksin.
Senin nereden aklına geldi böyle şeyler?
Aslında bir filmden gördüm.
Ha, tamam. Kret Kardeşler. Evet, sizin çok sevdiğiniz bir çizgi dizi. İşte başka konular da var bu arada. Kitaba döneyim. Mesela dünyadaki güneş sistemimizdeki ve ötesindeki yanardağlar. Yine bir bilim insanı işte Oxford Üniversitesi'nden. İşte Mars için roket inşa etmek. Mesela konu başlığı. Kimyasal elementler nelerdir ve nereden gelirler? Mars'ta yaşam, Mars'ta deneyler yapmak. Gerçeklik nedir? Yani başlıklar bunlar. Dondurulmuş yaşam tıbbi açıdan gerçekçi mi? Orada birileri var mı? Bir başka bir şey. Kuantum ışınlanma nedir?
Bayağı yani fizik, ileri fizik, biyoloji, kimya.
Tabii her yer şey bilimleri. Çok... Yani yeri geldikçe bütün bunlar arada bir makale olarak hikayenin arasına giriveriyor. İstersen atlarsın, istersen okursun ama makaleler çocuklara göre yazıldığı için özellikle de ilgisi olan çocuklara hafif bile gelir belki. Yani konularla, bu konularla zaten ilgileniyorsa ama herkes için kolaylıkla anlaşılabilir metinler bunlar aynı zamanda.
Peki şunu da merak ediyorum. Bu makaleler hani dedin ya ister atla sadece romanı oku, istersen aralara gir makaleleri de oku. Kitaptaki karakterlerin bu makalelerle bir ilişkisi var mı? Yani kitapta bu konularla ilgili bir
şimdi
şeyler...
Geri geldikçe işte zaten. Mesela Mars'ta yaşamla ilgili... işte şimdi bizim bu kitaptaki karakterlerimiz ne yapıyorlar? Mars'a giden astronotlar olmaya çalışıyorlar. Bunun için bir uzay kampına katılıyorlar, seçiliyorlar. Dolayısıyla Mars'la ilgili çalışmalar yaparken ya da Mars hakkında ki ikisi de iki karakterde... Bu konularla çok ilgili. Mesela yani George ailesinin eğilimlerine pek ilgi göstermiyor. Bilimle ilgileniyor daha çok. Ve bu konulara zaten aşina bir karakter. Annie de öyle. Ve ikisi birlikte zaten bu konular üzerine sık sık konuşuyorlar. Evlerinde bu konu Annie'nin babası zaten bir bilim insanı. Mars projesinde çalışıyor. İşte dolayısıyla bu konuların hepsi gündemde. Yeri geldikçe de bu makaleler giriyor.
Ama bir yandan George'un ailesi sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsemişler ama aslında bu yaşam biçimi Mars'a gidip koloni kurduğunda da oradaki yaşayacak insanların hayatını çok etkileyecek
evet.
Bir konu.
Şöyle çünkü bu uzay kampına kadar şimdi tabii olaylar var. Olayların öncesi de var büyük ihtimalle. Benim okuyamadığım bazı önceden olmuş olması gereken şeyler de var. Ama dediğim gibi pek bir soruna neden olmuyor onları bilmemek. Mesela babası işten atılıyor Annie'nin. Fakat Annie ile George tam da o uzay kampında astronot adayı olarak yer alma hakkı kazanıyorlar. İş içinden iş çıkıyor. Ormancım sen ne diyecektin?
Çocuklar kaç yaşında mesela?
Mesela 9 yaşında, 10 yaşında filan. Ama astronotları şimdiden yetiştiriyorlar ki ileride Mars'a gitme zamanı geldiğinde yetişmiş insanlar olsun. Genç insanlar gönderebilsinler ki böylece orada koloni kurup bu insanlar işte çalışmaya, yaşamaya mümkün olduğunca uzun süre devam edebilsin. Orada bir yerleşim kurabilsin.
Tamam da dünyada da yine durabilirsin. Çünkü güneş söndüğünde de Mars'tan da gitmemiz gerekecek.
Evet ama önce Mars'a gidersek sonra oradan biraz daha ileriye gidersek daha iyi olmaz mı sence de adım adım? Çünkü daha uzağa gidemiyoruz zaten. Şu anda Ay'a kadar gidebildik.
Ay'dan sonra hangi gezegen geliyor?
Ay dünyanın uydusu. Daha başka bir gezegene gidemedik.
Mars.
Mars bize yakın ama. Tamam mı? Şimdi hikayede işte karakterlerimiz bu uzay kampına katılıyorlar ve uzay kampında işte babası işten atılmış, orada bir bit yeniği var, babasının yardımcısı olan kişi her şeyi ele geçirmiş, böyle saldırgan görünümlü ama öyle duran robotlar var. Kampta çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar, macera üstüne macera yaşıyorlar ve Annie ile George bir yandan da bu olayları çözmeye çalışıyor. Ne oldu diye. Başka gizemler de var. Şimdi hakkında pek fazla konuşmak istemeliyim ama bütün bu macera işte durumları bir araya geldiğinde yani onları sadece onları görecek olursa son derece keyifli okunan heyecanlı bir kitap verilmişti. Bir de arada işte o ilgili makaleler var. Dolayısıyla kitap hem bize işte bizim macera duygumuzu tatmin ederken işte kaptırıp okurken böyle kendimizi vermiş okurken karşımıza bilimi çıkartıyor. Hem de hakikaten bize bir sürü hayal kurduruyor. Olabileceklere dair fikir yürütmemizi sağlıyor. Yani bir Mars kolonisi kurulsaydı orada yaşam nasıl olurdu? Ya da ne bileyim işte farklı gezegenlerin uydularıyla ilgili farkında olmadan bir sürü şey öğreniyoruz mesela. Bu bakımdan da kitaplar çok iyi hazırlanmış kitaplar. Gerçekten son derece
farklı
başarılı
bir tür
buldum.
Olmuş böyle.
Yani
kurgu ve kurgu dışı.
Şimdi geçenlerde ya hani işte öğrendiğim bir laf aslında ben de bilmiyordum ama kurgulanmış kurgu dışı diye de bir tür var ya artık. Hani bilimsel bir içeriği kurgulanmış bir şey olarak. İşte çok kafa karıştırıcı. Evet. O zaman bilim kurgu ne? Bilim kurgu da daha fazla fantezi oluyor galiba. Aha. Efendim Taygın?
Bence şu kurgulanmış kurgu bilim kurgu.
Evet öyle biraz karışık bir iş yani. Yani bu kitap hem öyle bir kitap yani kurgulanmış kurgu dışı yanları olan hem de bilim kurgu olan hem de macera hem de yani işte öyle karışık öyle bir kitap. O yüzden de okuması çok keyifli doğrusu yani kolay okunan bir kitap olması da büyük avantaj.
Bence aynı anda resimli kitap.
Aa, doğru söylüyorsun çünkü kitabın içinde bir sürü yine konuyla ilgili resim de var hatta makalelerin içinde de resimler var. Yine ilgili olabilecek. Dolayısıyla macerayı bir de o şekilde katılıyoruz. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Lucy ve Stephen Hawking tarafından yazılmış George ve Mavi Ay. Türkçesi Doğan Egmont tarafından yayınlandı bu kitabın. Ege Sağ'ın çevirisiyle resimleyen de Gary Parsons. Şimdi bu kadar uzaydan bahsetmişken ve bir sonraki kitapta da uzay, zaman gibi konular olduğundan ben de çok sevdiğimden David Bowie'den efendim tarif edecek.
Bununla ilgili bir şey diyecek.
Tamam söyle.
Bir de o adam bir astronot.
Ha şimdi tamam onu söyleyeceğim. Şimdi David Bowie'nin Space Oddity adlı şarkısını çalmak istedim ben ama şarkıyı bulmaya çalışırken bir baktım Chris Hadfield bu şarkıyı söylemiş. Hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda söylemiş. Çok da güzel bir kayıt olmuş. Ama biz David Bowie'den çalacağız. Fakat eğer YouTube'a girerseniz Chris Hadfield Space Oddity yazarsanız eğer. Çünkü bunu gerçekten klibiyle beraber görmek çok keyifli.
Evet boşlukta gitarıyla birlikte evet. Süzülüyor değil mi?
Yani, evet evet yani hani şarkıyı
çok etkileyici.
David Bowie'den çalalım çünkü radyodayız. Ama siz açıp Chris Hadfield'dan da bir dinleyin ve izleyin. Öylesi de çok keyifli. Şimdi hep birlikte şarkıyı dinleyelim.
Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. Bu sefer yine uzayda geçen bir kitap var değil mi senin elinde?
Uzayı da içeren, zaman yolculuğunu da içeren bir kitap var.
Hece ismi Zaman Yolcusu Kreta, Tüketme, Tükenme.
Evet, kitabımızın adı bu. Zaman Yolcusu Kreta, Tüketme, Tükenme. Gülşah Özdemir Kor Yürek tarafından yazılmış bir kitap bu. Selin Saygılı resimlemiş kitabı. Bu kitap Sıfırdan Çocuk tarafından yayınlanmış bir kitap. Ve sağ alt köşesinde de bir sembol var. Çünkü bu bir videolu kitap aynı zamanda. Neydi şu kare kod muydu? QR kodu. Onu okutunca işte bağlantıya gidebiliyorsunuz. Ya da internetten hemen şu anda açıp Zaman Yolcusu Kreta yazdığınız zaman bir web sitesi de var. Ve oradan videoya ve başka şeylere de bilgilere de ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Zaman Yolcusu Kreta. Kreta size bir şey çağrıştırıyor mu çocuklar?
Bana kreker
çağrıştırıyor. Bana kreker ve kret kardeşler. Ve kraken.
Aa, bir de kraken. Peki.
Greta Thunberg mi?
Evet, ben o olduğunu tahmin ediyorum. Greta Thunberg olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi alt başlık zaten tüketme, tükenme. Kitabın yani odağı belli. Kitap işte tüketme kültürü, iklim krizi gibi konuları içeriyor. Şimdi kahramanımız Kreta ve onun kedisi Shiva zaman yolcusu iki karakter. Ve çok genç yani çocuk, bizim dünyamız için çocuk yaşta Kreta. İşte ama hani sanırım 559 yıldır filan yaşıyor.
Değişmiş işler.
Aha, yani daha gezip göreceği, keşfedeceği de çok fazla şey var tabii. İşte zaman yolculuğunu yaparken işte söyledikleri bir söz var. İşte hop huf puf gibi bir söz. Şimdi tam aklımda kalmadı. Böyle hop hani moleküllerine ayrılıp sonra bir yerde birleşiyorlar tekrar. Shiva bir kedi. Kitaba göre evrenin her yerinde kediler var. Farklı özellikleri de olsa tıpkı dünyada olduğu gibi evrenin her yerinde kediler var. Yani sanıyorum eğer evren çapında bir sosyal medya ağı kurulabilirse yine kediler başrolde olacak. Efendim Ormancığım?
Bu dünyada da kediler yine farklı.
Her kedi birbirinden farklı ama burada kastettiği şöyle. Mesela Shiva dünyamızdaki kedilere fiziksel olarak benziyor ama Shiva konuşabilen bir kedi mesela. Bazı becerileri var. Bazı aletleri kullanabiliyor. Yani bizim çevremizdeki kediler gibi değil.
Ya da uçan kedi falan var mı?
İşte olabilir. Evrenin birçok yerinde birçok farklı kedi var.
Bence,
o yüzden hepsini bilmek çok zor.
Unicorn kedi ya da Pegasus kedi güzel olurdu.
Güzelmiş, evet. Gerçekten güzel olurdu. Şimdi Kreta ve Shiva yolculuklarının bir noktasında dünyaya geliyor. Daha doğrusu dünyaya gelmiyorlar. Önce bir UFO ile karşılaşıyorlar. Onlara göre UFO. Yani tanımlanamayan bir gök cismiyle karşılaşıyorlar. Aa, neymiş bu falan diyorlar. İçinden altın plak çıkıyor. İşte birçok dilde merhaba diyor o plak. İşte insanlarla ilgili bilgiler veriyor. Şarkı falan var içinde. Bir takım bir şeyler. Aa, bu dünya neresiymiş diye meraklanıyorlar tabii
doğal
olarak.
Böyle bir şey gönderilmişti değil mi uzaya?
Tabii tabii. Yani o hani bir meseledir zaten o. Yani içindeki o bilgiler ya kötü niyetli uzaylıların eline geçerse. Yani bu soru.
Stephen Hawking'in de bu konuyla ilgili bir görüşü olmuştu değil mi?
Yani sanıyorum o böyle diyen tarafta aslında. Efendim Ormancığım?
Ama zaten biz de uzaylıyız.
Evet, aslında teknik olarak biz de uzaylıyız. O yüzden dünya dışı yaratıklar demek daha doğru olur belki de uzaylı yerine. Ama kısaca uzaylı diyoruz. Şimdi bu araçla karşılaşıyorlar. Adı neydi ya? Bak aracın adını unuttum ya. Neyse. Ondan sonra bu dünya üzerinde bir dünya hakkında meraklanıyorlar tabii. Ve hop hop puf bu ışınlanıyorlar. Bir geliyorlar dünya böyle yanar dağların patladığı, böyle koca koca yaratıkların gezindiği, hatta bir tanesi Shiva'yı kapıyor sonra onu ondan kurtaran falan, hani bayağı bir mesele oluyor filan. Çünkü dinozorlar çağına gitmişler bunlar, zaman yolcusu sonuçta. Tam da göktaşı düşmeden az önce.
Eyvah, çok yanlış zaman.
Hemen kaçıyorlar oradan. Sonra daha ileri bir zamana gitmişler, bizim günümüze değil. Daha ileri bir zamana gidiyorlar. Gittikleri zamanda işte Shiva mesela balıkları çok seviyor. Çünkü evrenin başka yerlerinde de balıklar var. Ve onlarla tanışınca balıklardan çok hoşlanmış. Dünyada da balıklar olduğuna dair falan bir gidiyorlar. Böyle bir iniyorlar bir yere. Bir garip bir yer yani, böyle plastik her yer. Balık zannediyorlar ama pet şişe. Yani o okyanusun ortasındaki dev plastik küçük adaya, çöp adaya gitmişler. Ve hani bunu fark ediyorlar. Sonra o bir araç geliyor yanlarına. Bir filan tutup bunları alıyor hemen. İşte meraklılar da birazcık. İşte götürüyorlar. Çünkü oksijen şeyleri yok. Solumak için hiçbir cihazları yok. Bunu edinmeleri gerekiyor. Çünkü oksijen şimdi nasıl içme suyu parayla satılan bir şey. Hani hakkımız olan içme suyunu alabilmek için özel şirketlere para ödemek zorundayız ya. Durum o hale gelmiş. Oksijen içinde para ödemek. Bunun Çin'de vardı galiba ya. Böyle konservelenmiş dağ havası falan gibi şeyler satıyorlardı bir dönem. Ondan sonra işte orada Shiva bir başka kediyle karşılaşıyor. Omer'in kedisi bu. Şimdi Omer yaşlı bir insan. Ve o da ilk defa kendi kedisinden başka bir kedi görüyor. Shiva'yı görünce hani bir kedi gördüm sanki diyor. Ve işte Kreta, Omer, Shiva tanışıyorlar. Ve Omer onlara Pislot da Omer'in kedisinin adı. Onlara işte bu oksijen meselesini açıklıyor. Diyor ki yani solumak için bizim işte oksijene ihtiyacımız var. Şöyle burası şöyle oldu, böyle oldu. İşte dünyayı kurtarmak için yardım eder misiniz? Diyorlar ki ne yapalım? İşte onlar zaman yolcusu ya. Benim çocukluğuma gidin. Şimdi işte buraları kaydedin. Şimdi Kreta'nın bir tane tornavidası var. Tornavida yani evrensel bir tornavida olduğu için her işe yarıyor neredeyse. Mesela basıyorsun hologram gösteriyor. Kayıt alıyor.
R2-D2 gibi.
Evet, bir şey soruyorsun yanıt veriyor. Zaten her dilde konuşabiliyorlar. Yani Shiva öyle her dili biliyor zaten yani. Hani evrendekini kastediyorum. Dolayısıyla Omer'le işte konuşuyorlar. Bir kayıt alıyorlar ve Omer'in çocukluğuna gidiyorlar. Omer'in çocukluğuna gittiklerinde kendilerini bir doğum günü partisinde buluyorlar. Paketler içinde paketler, ambalajlar üstüne ambalajların açılıp saçılıp etrafa atıldığı, oyuncakları bakılıp kenara fırlatıldığı, tıpkı bugünkü herhangi bir doğum günü partisi gibi. Hani böyle özel mekanlarda falan kutlanan doğum günü partisi. Yani salt tüketim. Yani evet. Çocuklara mesela organik limondan limonata yapmışlar, plastik bardakta veriyorlar falan. Hani öylesine bir doğum günü yani. Ve doğum günü çocuğu Omer. Üstelik Omer'in annesi bir YouTuber ve çocuk giysileri, çocuk kıyafetleri, çocuk malzemeleri tanıtıyor. İşte sponsorlar aracılığıyla bu işi yapıyor. Dolayısıyla tüketim insanı. Ama bir yandan Shiva ve Kreta o videoyu göstermek istiyorlar. Hani bunu nasıl yapacaklar? Zaten Omer'in önce Shiva'yı ve Kreta'yı bir kabullenmesi gerekiyor. Ama bu arada hoş bir durum var. Kreta'yı ve Shiva'yı yetişkinler göremiyor. Çocuklar görebiliyor. Çünkü yetişkinler ciddi konuları pek görmüyorlar. Önemli konuları hep atlıyorlar. Hep kendi kafalarındaki konularla ilgileniyorlar ya.
Ama yani, ileri tarihe gittiğinde Omer görmüştü onları.
Ama o ileri tarihteydi işte. Omer zaten farklı bir karakter birazcık. Ondan sonra işte nasıl edeceğiz? Bu arada tabii hani Omer'le buluşmaları o kadar kolay olmuyor. Ben çok hızlı geçtim ama yani bir maceralı bir buluşma oluyor. Ondan sonra bir şekilde yetişkin Omer'le kaydettikleri videoyu gösterip iklim adaleti için bir hareket başlatmayı başarıyorlar. Ve işte kitabın bir videosu var dediğim gibi. Orada da bu konu ele alınıyor yine. Yani işte ne bileyim bir spor ayakkabıyı üretmek için ne kadar şey yapıyoruz. 60 ayrı parçadan oluşuyor. Onların her birini üretip bir araya getirip bilmem ne. Yani sen 2 gün giyip atıyorsun kenara ama onun dünyaya maliyeti. İşte bir hamburger yedin mi şu kadar ton su neden nasıl oluyor yani? Bunların hesaplarını
arka
anlatan.
Çok fazla şey oluyor.
Evet, bir animasyon video var mesela. Evet yani ve bu çok hani iyi bir şey. İşte zaman yolcusu Kreta. Böyle bir kitap. Ben çok kaba bir özetini geçtim. Ama hani o da belli. Yani kitap tamamen bu konu üzerine yazılmış. Tüketmemek, dünyayı korumak, iklim krizi. Hani bu konular üzerine odaklanan bir kitap. Dolayısıyla hani bu yanı baskın kitabın. Yani bir maceradan çok bu yanı baskın aslında kitabın. İşte macerayla o harmanlanıyor bu kitapta da. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Zaman Yolcusu Kreta. Tüketme, Tükenme. Gülşah Özdemir Kor Yürek tarafından yazılmış, Selin Saygılı tarafından resimlenmiş bir kitaptan söz ettik. Sıfırdan Çocuk yayınları tarafından yayınlanmış. İnternete girip Zaman Yolcusu Kreta yazdığınız zaman web sitesine, videolara, videoya ulaşabiliyorsunuz. İyi de olur yani ulaşırsanız.
Evet, çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşürüz.
Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya.
Kitap Dostu Sezin Okulu sundu.